Kitabın adı Portre'deki Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 27. Ayrım, Bölüm 13. Eve gözlerini açıp daha tam olarak uyanmadan önce Rourke'un ellerini, ağzını, dokunuşlarını, kanının ısındığını, nabzının hızlandığını hissetmeye başlamıştı. Eve hafifçe inleyerek Rourke'un altında kıpırdandı. Zihni uykunun bulanık sınırlarından henüz tam çıkmamışken sahip olduğu bütün duyular odaklanmaya başlamıştı. İşinin kokusuna, tadına, bedenine ve ona hissettiği arzuya. Teninde özenle ve nazikçe dolanan parmak uçlarını hissediyordu. Hafifçe kayan bir dil, sürtünen dudaklar ve kulağına gelen erotik bir fısıltı. Eve tahrik olmuştu. Arzunun henüz tatlı ve mahmur olduğu bir noktadaydı. Sonra Rourke onun adını söyledi. Ağzı genç kadının dudaklarını kapladı ve ellerini şimdiden ıslak ve arzuyla dolu kasıklarına doğru indirdi. Eve'in bütün bedeni mahmur bir keyiften yoğun bir arzuya doğru ilerliyordu. Artık sadece ürpermeler, sıcak şok dalgaları ve daha fazlasına ulaşmak için birbirine dolanan arzulu uzuvlar vardı. Eve ellerini kocasının bedenine dolarken, pürüzsüz teninin, güçlü ve sert kaslarının her santimini tekrar keşfediyordu. Rourke, Eve'i arzulayarak uyanmıştı. Onu karanlığı biraz dağıtması için açık bıraktığı ışığın altında, hemen yanı başında huzurla yatarken gördüğünde, bütün içi güzel eşine duyduğu aşkla dolmuştu. Eve dokunması, yüzünü görmesi lazımdı. Bu kadın, hayatındaki tek değişmeziydi. Artık Eve'in dudakları arzulu, elleri aceleci ve istekliydi. Rourke, yarı çıldırmış halde onu kendine doğru çekti. Eve gözlerini kocasına sabitleyip, bacaklarını beline doladığında, Rourke, genç kadının gözlerindeki parıltıyı gördü. Eve, kalçalarını ona doğru iteleyip beline doladığı bacaklarını daha da sıkarken Rourke'un içine dolduğunu hissetti. Rourke'un soluğu boğazında kaldı, kalp atışlarını kulaklarında hissediyordu. Eve, onun bir şeyler söylemeye çalıştığını, en azından denediğini gördü ama kollarını boynuna dolayarak erkeğini daha çok kendine çekti ve genç adamın içinde gidip gelmesini kolaylaştırdı. "Bana tutun," diye düşündü Eve. "Bu kez bana tutun." Ve birbirlerine duydukları açlık her ikisini de tüketirken kocasını tutmaya devam etti. Aynı anda zirveye çıktılar. Rourke başını onun göğüsleri arasına koyup dinlenirken Eve yeniden gözlerini kapadı. "Kendini daha iyi hissediyorsun galiba," diyebildi Eve bir süre sonra. "Çok daha iyi diyebiliriz. Teşekkürler." Rourke dudaklarını onun göğüslerine dokundurdu hafifçe. "Tamam. O uyku hapını hak ettim sanırım. Beni sayısız kez ilaçla bayılttığın göz önüne alınırsa çoktan hak etmiştin. Ama uyumaya ihtiyacın vardı." Eve, kocasının saçlarını okşarken çatı penceresinden henüz renklenmemiş gökyüzüne baktı. "Beni korkuttun Rourke." "Biliyorum." Rourke başını çevirerek dudaklarını karısının göğsünde kalbinin olduğu noktaya bastırdı. Sonra hafifçe dönerek onu üzerine çekti ve başını omzuna dayamasını sağladı. Eve'in iyice dinlenmesini istiyordu. "Bu olanlar, bu konu beni çok sarstı. Daha aklımı tam olarak başıma toplayabildiğimden bile emin değilim." "Anlıyorum ama sanırım bir kuralı bozdun. Kişisel bir krizi, hayat arkadaşınla paylaşma kuralını." "Hayat arkadaşı?" Rourke gülümseyerek tavana baktı. "Bu karı kelimesine tercih edeceğin daha modern bir alternatif mi? Konuyu değiştirmeye çalışma, kurala uymadın. Son bir senedir evlilik kurallarını anlamaya çalışıp duruyorum ve öyle bir kural olduğuna eminim." "Tam bir polis," dedi Rourke. "Evet, katılıyorum ve öyle bir kural yoksa da olmalı. Senden saklamamalıydım. Neden sana anlatmadığımı bilmiyorum bile. Bak, bu konuyu biraz daha düşünüp ne yapacağıma karar vereceğim ya da ne yapmayacağımı." "Tamam ama beni dışarıda bırakmayacaksın. Bir daha yapma. Anlaştık." Rourke da Eve gibi doğruldu ve uzanarak yüzünü ellerinin arasına aldı. Nasıl bir an bile olsa ondan bıktığını düşünebilmeyi başarmıştı, asla anlamayacaktı. "Hayat arkadaşı," dedi. "Kulağa çok hoş geliyor ama ben yine de karının titreşimini tercih ederim." Rourke dudaklarını Eve'in dudaklarına bastırdı. "Benim karım." Evet, eminim onu tercih ederdin. Pekala, benim hazırlanmam lazım. Bu sabah rapor vermem gerek. Önceki günden beri neler yaptın hiç bilmiyorum. Neden birlikte duşa girmiyoruz? Bana davanın detaylarını anlatırsın. Eve hiç fark etmezmiş gibi omzunu silkti. Ama işin aslı, Rourke'la birlikte bir davanın adım ve aşamalarının üzerinden geçmeyi çok özlemişti. Pekala, ama duşta şaklabanlık istemiyorum. Tam da takma kırmızı burnumu ve komik düdüğümü alıp gelmeyi düşünüyordum. Eve, çıplak bir şekilde banyo kapısında duraksayarak arkasını dönüp baktı. Cidden tuhaf bir adamsın Rourke, ama evet, duşta palyaçoluk olmayacak. Duşa girdiklerinde Rourke prensip gereği de olsa Eve'in fikrini değiştirebileceğinden emindi. Ama Eve'in anlattıklarını dinlerken gerçekten meraklandı. Üstelik başkalarının sorunlarına konsantre olmak bir sürede olsa kendi dertlerini unutmasına yardımcı oluyordu. İnsanın bu kadar kolay bir şekilde kendi küçük dünyasına kilitlenmesi çok tuhaf. İkinci bir cinayet olduğunu bilmiyordum. Her ikisi de çok genç, her ikisi de öğrenci. Ama farklı üniversiteler, farklı geçmişler, farklı ilgi alanları ve sosyal çevreler. Bazı bağlantılar var. Nadine'e gelen mesajların yollandığı kulüp bir ortak nokta. Bir de Hastings ve Portography var. Bir de katilleri. Evet. Eve ellerini ıslak saçlarının arasından geçirerek duştan çıktı. Evet, katilleri. Her ikisi de bir noktada katile modellik yapmış olabilir. Sanmıyorum. Rourke havluya yönelirken Eve kurutma tüpüne girdi. Peki ya doğal pozlar? Tüpün çıkardığı sesi bastırmak için sesini yükseltti. Modelliğini yapmış olsalar neden haberleri yokken fotoğraflarını çeksin? Ayrıca ikisi de çocuk sayılacak yaşta değil mi? Yani bence o yaşta bir çocuk modellik yapma fikrinden çok heyecanlanır. Ailelerine, arkadaşlarına bahsederdi mutlaka. Kurbanların ikisi de sorguladığımız kimseye öyle bir şeyden bahsetmemiş. Eve, kurutma tüpünden çıkarken ellerini bu kez de kuru saçlarının arasından geçirdi ve bugünlük bu modelin yeteceğini düşündü. Bu adamın ya da kadının profesyonel olduğunu sanmıyorum. En azından başarılı değil. Öyle olmak istiyor. Harika olduğuna inanıyor. Hayal kırıklığına uğramış sanatçı. Yani bana öyle geliyor. Eğer piyasaya ticari işler yapıyorsa kendini o işlerin çok üzerinde görüyor. Öfkeleniyor. Odasında oturup dünyanın dehasını takdir etmediğine mızmızlanıyordur. O büyük yeteneğinin harcanmasına içerliyor, diye devam etti Eve. Kıyafetlerini almak için dolabına yönelirken. İçinde bir ışık var ama kimse görmüyor. Henüz değil. Ama görecekler. Önünde sonunda görmelerini sağlayacak. Çalışması bittiğinde öyle parlak, öyle aydınlık olacak ki bakan herkes ışığıyla kör olacak. Bazıları onun deli, kaçık olduğunu, hatta şeytani olduğunu düşünecek. Ama onlar nereden bilecek ki? Dahası önünde sonunda giderek daha çok insanın, çoğunluğun onu, yaptığı işi ve kim olduğunu tanıyacağına emin. Neler yaptığını, dünyaya neler sunduğunu önünde sonunda takdir edecekler. Dehasını, sanatını, ölümsüzlüğünü, sonunda hak ettiği payeyi alacak. Eve, kolsuz bir gömlek çıkarıp hemen üzerine geçirdi. Sonra birden Rourke'un yüzünde bir gülümsemeyle öylece durmuş izlediğini fark etti. Ne? Tanrı aşkına ne var? Eğer giymemem gereken bir şeyse neden dolabımda peki? Gömleğin bir şeyi yok. Ayrıca koyu mavi sana çok yakışıyor. Ben sadece senin ne kadar harika olduğunu düşünüyordum. Asıl sanatçı olan sensin. Onu görebiliyorsun. Yüzünü ve bedenini değil henüz. Ama şimdiden onun içini görebiliyorsun. Onu işte tam da bu sayede bulacaksın. Çünkü kimse içini görebilen bir insandan uzun süre saklanamaz. İki kişiyi öldürdü bile şimdiye kadar. Ve çalışan sen olmasan belki de adam yaptıklarının bedelini hiç ödeyemez. Zeki bir adam değil mi? Rourke dolaba doğru ilerledi. Eve'den önce bir ceket seçecekti. İncelikli bir zihni var ve ah evet çok düzenli. Mavi gömleğin üzerine soluk, gümüş gri ceketin çok güzel gideceğini düşündü. Eve'in silah koşumunu bağladıktan sonra giymesi için ceketi yatağın üzerine bıraktı. Ve her şeyi yakından izliyor. Dışarıda durup dikkat çekmiyor. İçeriye karışıyor. Öyle daha iyi izliyor. Dikkat çekmeden izlersen görecek daha çok şey olur. Eve başını salladı. Güzel. Ama yine de senin düşündüğün gibi kurbanlar onu tanıyorsa, adam bir şekilde kendini cana yakın ve zararsız göstermeyi başarmış. Kurbanlar çocuk sayılır. Çoğu insan 20 yaşındayken kimse tarafından incitilmeyeceğine inanır. Ama biz öyle olmadığını biliyoruz. Rourke eşinin çenesindeki hafif çukuru okşadı. Yine de katılıyorum. Normal şartlar altında 20 yaşındayken hiçbir şeyden zarar görmeyeceğine inanırsın. Zaten adamın istediği başka bir şey de bu, değil mi? Düşüncesizce bir cesaret ve masumiyet. Evet, kurbanların sonuna kadar öyle kalmasını istiyor zaten. Onları incitmiyor, hırpalamıyor, saldırı yok, tecavüz yok. Sahip oldukları şeyden nefret etmiyor. Sahip oldukları yüzünden onları taçlandırıyor. Eve, bu yaptıklarının gerçekten işe yaradığını düşündü. Rourke'la birlikte bir davanın üzerinden geçmek hep iyi oluyordu. Buna ihtiyacı vardı. Kıskançlık yok, kıskanç değil, hissettiği takdir gibi bir şey. Bence hastalıklı, bencil bir şekilde olsa da onları seviyor. Onu böyle tehlikeli yapan şey de bu zaten. Öldürdükten sonra çektiği pozları bana gösterir misin? Eve, kocasının oto aşçıya gidip kahve programladığını görünce bir an tereddüt etti. Rourke'un kahvaltı ederken borsa değerlerine göz atması, sabah haberlerini dinlemesi gerekirdi. Rutini böyleydi. Eve'in de hemen merkeze gidip vericiyi sabah raporu için hazırlanması gerekiyordu. Elbette. Masaya geçip salon bilgisayarından dosyaları açarken dikkatli bir şekilde konuştu. Ben iki yumurtalı bir omlet ve bir de sen ne yiyorsan onlardan istiyorum. Benim de yediğimden emin olmak için gerçekten başarılı bir yol. Rourke kahvaltıyı programladıktan sonra Eve'in ekrana istediği iki fotoğrafı inceledi. Tamamen farklı tipler, değil mi? Ama ikisi de aynı belirgin bir canlılığa sahip. Rourke artık annesi olduğunu bildiği kadının fotoğrafını düşündü. Genç, canlı, yaşam dolu. Gençleri avlayanlar ancak canavar olabilir. Rourke, Eve gittikten sonra bile fotoğrafları aklından çıkaramıyordu. Somerset'le arasını düzeltmek için aşağı inerken de o fotoğraflar aklındaydı. Hiç tanışmadığı iki genç insan ve hiç tanımadığı, varlığını bile bilmediği annesi. "Bu sabah çok huysuz," dedi Spence. "Yani normalde olduğundan daha da fazla diyelim. Onu geri getiririm." Rourke terasa çıkarak kapıyı arkasından kapadı ve Somerset'in gittiği patikayı takip etti. Hava ılık ve hoş kokuluydu. "Bu dünyayı ben inşa ettim," diye düşündü Rourke. "Şehrin çevrelediği ama kendine ait olan bu dünyayı. Bu güzelliğe ihtiyacı vardı. Sadece bir istek olarak değil, yaşamını sürdürebilmesi için. Yeterince güzellik olursa, geçmişin bütün çirkinliklerini telafi edebilirdi. Her yerde ağaçlar, çiçekler ve havuzlar, asma köprülü geçişler, parke taşlı patikalar vardı. Eve burada, bu cennette evlenmişti ve tahmin edebileceği huzurdan çok daha fazlasını bulmuştu. Somerset'in birkaç dakika kendi başına ilerlemesine izin verdi. Spence'le arasına mümkün olduğu kadar mesafe koymak istemesini anlayabiliyordu. Rourke bir süre sonra sandalyeye yetişti ve onu durdurdu. Somerset'le göz hizasında olabilmek için karşıdaki banka oturdu. "Bana kızgın olduğunu biliyorum," diye başladı Rourke. "Beni o yaratıkla baş başa bıraktın. Başıma bir gardiyan koyup beni onunla bir hücreye kilitledin." Rourke başını salladı. "Yüce Tanrım, İstediğin kadar saçmala ve istediğin kadar öfkelen Somerset. İyileşene kadar mümkün olan en iyi tıbbi bakımı almanı sağlayacağım. Ve en iyi tıbbi bakım da o. Spence bulabileceğimiz en iyi hasta bakıcı. O konuda özür dilemeyeceğim. Ama dün geceki sözlerim ve davranış şeklim için özür dilerim. Çok özür dilerim. Gerçekten üzgünüm." "Neden bana anlatamayacağını düşündün?" Somerset başını çevirdi ve masmavi bir ortancaya baktı. "En kötü hallerini, en iyi hallerini ve ikisinin arasındaki her halini biliyorum senin." Tekrar dönerek Rourke'un yüzünü inceledi. "Yani en azından Teğmen seninle gerektiği gibi ilgilenmiş. Dinlenmiş görünüyorsun, toparlanmışsın." Rourke şaşkın bir şekilde kaşlarını kaldırdıktan sonra gözlerini hafifçe kıstı. "Eve, sana olanları, öğrendiğim şeyleri anlattın mı yani? İkiniz konuştunuz mu?" Her ne kadar pek anlaşamıyor ve birbirimizden pek haz etmiyor olsak da ortak bir noktamız var, sen. İkimizi de gereksiz bir şekilde çok endişelendirdin. Biliyorum. Rourke ayağa kalktı ve patikada birkaç adım ilerledi. Sonra geri döndü. Olanları bir türlü kabul edemiyorum. Hiç kabul edemiyorum. Bu olay beni uzun zamandır, çok uzun zamandır hiç hissetmediğim şekilde dağıttı. Ve elimde olmadan merak ediyorum. Yani merak ettim Somerset. Senin bilip bilmediğini. Benim neyi? Aa! Somerset, eksik bir parçanın daha yerine oturduğunu hissederek uzun, derin bir nefes verdi. Bilmiyordum. O kızdan haberim bile yoktu. Benim bildiğim kadarıyla Meg Rourke senin annendi. Ve elimde olmadan merak ediyorum. Yani merak ettim Somerset, senin bilip bilmediğini. 27. ayrımın sonu, sayfa 273, devamı 28. ayrımda.